Güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları haftanın ikinci iş gününü 11 Ekim 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Güzel bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com'dan aynı zamanda TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Orhun yazıtlarından sonra Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Uygur yazıtlarından söz ediyoruz bugün. Şine Usu yazıtı, Uygur kağanlarından Moyan Çor dönemine ait olan bir yazıt. Uygurlar dönemine ait olan diğer önemli bir yazıtsa Karabalgasun yazıtı. Bu iki önemli yazıtı ve diğer Uygur yazıtlarının önemini, içeriklerini konuşacağız. Bugün ilk bölümde Altaylardan Balkanlara köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız bizlerle olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi 2023 yılında 25. yılını kutlayacak. Yaklaşık 25 yıldır çocuklara küçük yaşlardan itibaren bilimi sevdirmek, araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği uyandırmak, buluş yapmaya özendirmek amacıyla yayınlanan derginin dünü, bugünü ve geleceği üzerine sohbet edeceğiz. İkinci bölümde Bilim Çocuk Dergisi yayın yönetmeni Gülnur Geçmiş ve Bilim Çocuk Dergisi yazarı Merve Çelik bizlerle olacak. Güne Bakan başladı. Altaylardan Balkanlara. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Altaylardan Balkanlara köşemizle devam ediyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar Mustafa
Bey. Kıymetli hocam, geçtiğimiz haftalarda sizinle Orhun yazıtlarını konuşmuştuk. Bu hafta da Uygur yazıtlarını ele alalım dedik. İsterseniz şuradan başlayalım. Uygur yazıtları Türk tarihinde nasıl bir öneme sahip?
Uygurlar tarihi başta olmak üzere Türk tarihinin, kültürünün, medeniyetinin, yerleşik hayata geçişinin, devlet yönetiminin, toplum yönetiminin hemen hemen hepsiyle ilgili, sosyal hayatın bütün alanlarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu eserler Uygur yazıtları. Hı hı. Uygur sözcüğünü de biz burada çok sayıda görüyoruz. Yani bu yazıtlarda başta Uygur devleti ve Kağanlığı olmak üzere bütün Uygur devlet yapısını, Türk devlet geleneğindeki Orta Asya menşeinin temellerini yazılı olarak görüyoruz. Yerleşik hayata geçişle ilgili emareleri, izleri buradan açıkça örneklerle takip edebiliyoruz. Bir de yazılı kültür çok güçlü Uygur devletinde. Bu Türk tarihindeki ilk yazıtlar Göktürk yazıtları, ama Uygur yazıtları o kadar fazla ve güçlü detaylı bilgiler içeriyor ki sadece yazıt değil, başka alanda da kaynaklar günümüze geldiği için Uygurlara ait. Gerçekten yazıtların apayrı bir yeri var. Bir de şunu ifade etmek lazım. Uygur yazıtları kendine özgü bir dil ve değişim, kültür değişim noktasını, tarihsel değişim noktasını, dönüm noktasını temsil ediyor. Bu bakımdan mesela yazı, matbaa, alfabe, hı hı, Türk tarihinde Uygurlarda ayrı bir özellik taşır. Ve etkileri bakımından Türk tarihinin en uzun etki gösteren değişimlerinden birisidir Uygur yazıtları ve o dönemi temsil eden eğitim ve yazı kültürü. Bu bakımdan önemli. Yani Uygur yazıtları olmasaydı biz pek çok bilgiye sağlıklı bir şekilde ulaşamayabilirdik.
Evet. Hocam, Uygurlar denildiğinde, Uygur yazıtları denildiğinde benim aklıma ilk gelen uygarlık. Acaba uygarlığın temelleri mi atıldı?
Tabii uygarlık sözcüğü Türkçe olarak Uygurlarla da alaka kuruluyor. Yani Uygur sözcüğüyle uygarlık sözcüğü yerleşik kültür, medineli olma, yani şehirli olmayı da anlatıyor. Hı. Uygar olmak şehirli olmak demektir. Yani yerleşik kültüre ait olan tarım toplumu ve ticaret toplumu olmak demektir. Üretkenlik burada şehire bağlıdır ve şehirle ilgilidir. Üretim eğer göçebenin kültürüyle ilgiliyse o zaman yerleşik değilsiniz, göçebesiniz ve bozkırlısınız. Bozkırlı da bir kültür ve medeniyete sahiptir, ama buradaki tanımlama farklı bir üretkenlik havzasını temsil ediyor Uygurlarda. Evet. Mesela göçebe olan Türkler artık yerleşik hayata geçmişler. Yerleşik hayatın unsurları olan başka meslekler ve üretim alanlarıyla meşgul olmuşlar. Netice itibariyle sosyal hayatın biçimi değişiyor. Toplum olarak yaşamanın şekli değişiyor. Göçebe toplumlar başka şehir veya toplu yaşama geleneklerine, hı-hı, sahiptir. Yerleşik toplumlar daha farklı bir takım kriterlere ya da zorunlu hayat şartlarına sahiptirler. Uygurlarda bunun izlerini görüyoruz. Mesela iletişimde bulundukları ya da alışverişte bulundukları kültürler de değişiyor Türklerin. Uygurlar bu vesileyle diyebiliriz ki yerleşik kültürü temsil ettiler ve daha gelişmiş bazı teknik ve telif, yani üretim eserlerine de damga vurdular, imza attılar. Bir anlamda şehirli olmanın bozkırlı olmaya etkisini de gösterdiler. Ve evet, diğer kendilerinden sonra kurulan Türk devletlerini, toplumlarını etkileyen ciddi bir bürokrasi sınıfını da miras bıraktılar. Bu bakımdan da önemli. Yani yazılı bir sınıf bırakıyorsunuz toplumda ve bu Türk toplumu içerisinde oluyor. Tabii ki Karahanlıları, Selçukluları, ta ki Osmanlı'ya kadar olan bütün Orta Asya ve hatta daha geniş Asya'nın dışını etkileyen, Avrupa'yı etkileyen sonuçları var. Uygurları dikkate almadan dünya medeniyet ve kültüründen, bilimsel gelişmesinden bahsetmek zor. Yani mesela sadece matbaayı anlatırken Uygurlardan söz etmek gerekiyor. Hı hı. Mesela alfabe kültürü ve alfabe ile ilgili Türk tarihiyle, eğitim tarihiyle, öğretimimizle ilgili süreçleri anlatırken biz daima Uygurlar noktasına gelince tercüme hareketlerine atıf yaparız. Tercüme hareketi bilimsel gelişim ve değişimlerde önemli bir noktadır. Uygurlar o kadar çok tercüme yapıyorlar ki Budizm ve Maniheizm'e ait metinlerin tamamını çevirmişler. Ve bunlar işte bu kitabelerde de yansımaları olan metinler. Diğer taraftan ana kaynakları yani kağıda aktardıkları için ve bu Uygur dilinde Türkçe olduğu için, Uygurca Türkçe sonuçta, evet. Türkçenin bir adı. Yani 9 Oğuz veya 10 Oğuz diye tanımladığımız 10 Uygur kabilesi. Yani Oğuzlar ve Uygurlar burada iç içe ve akraba topluluklar. Bunların tamamı Uygurca biliyordu. Uygur Türkçesini biliyorlardı. Ve Uygur yazısını öğrenmek, öğretmek üzerine sistemli okullar kurulmuştu. Okul sistemleri var. Bugüne kadar kalıntısı tespit edilen 23 okul biliyoruz Uygurlardan. Bununla ilgili araştırmalar, kazılar yapıldıkça gerek baskı ya da el yazısı metinler, bilgiler bize bu bilgileri daha detaylı öğrenmemizi sağlıyor.
Örgün öğretimin temelleri de o dönemde atıldı mı diyeceğiz?
Evet, aynen öyle. Mesela Göktürk yazıtlarıyla Uygur yazıtlarını kıyaslarsak Uygur yazıtları sayıca çok daha fazladır. Kitabe olarak yani taşa yazılmış metinler olarak. Farklı kişilerin taşa yazma görevlisi olarak görevlendirildiğini biliyoruz. Birden fazla memurun bu işle uğraşması gerekiyor. Bunlar resmi kitabeler bir taraftan da. Mesela 4 metrelik bir taşa 4 tarafına baştan sona Uygur yazısıyla, Ötüken Uygurlarının yazısıyla Türkçe olarak, Çince olarak, Soğutça olarak metinler yazılmış.
Neler yer alıyor? Günümüze yani. Neler ulaşmış?
Günümüze bu metinlerden baktığımız zaman tarih bilgisi başta olmak üzere diplomatik ilişkiler, din, alışveriş, hukuk, örf adet, gelenek, görenekler ve tabii ki Uygur devlet geleneğinde pek çok bilmediğimiz isimlerin burada gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Yani ülke ve coğrafya bilgileri, mesela tarihi coğrafya, vatan, bütün bunlarla ilgili bilgiler var. Uygurların sınırları, komşu, dost kavimler ve düşmanları, iç sorunlar. Bunlar üzerine çok detaylı bilgiler var. Uygurların başkenti, eyaletleri, ordu sayıları, paraları ve mali durumları, adalet telakkisi, hükümet sistemi, bütün bunları öğrenebiliyoruz. Ayrıca sanatla ilgili de bilgiler bulabiliyoruz. Yani Orhun kitabelerinin devamı niteliğinde olması nedeniyle de dil bakımından da Göktürkçe ile çok yakın ve devamı. Yani Göktürk anıtları, Orhun yazıtları 730, 732, 735, 725'ten 35'e kadar 10 yıllık zaman dilimi içerisinde yazılmıştır. Evet. Uygur yazıtlarına bakıyoruz. Onlar da 20 sene sonra yani 20 yıl sonrasında 750'den itibaren 749-759 yıllar arasında kesin olarak biz 2. Uygur Kağan'ı Moyençur tarafından diğer ismiyle onun da bir lakabı var. Bilge Kağan lakabını alıyor o da. Kutlu Bilge Kağan'ın Kutluk lakabını taşıyan ilk Uygur Kağan'ın oğlu Mayançur tarafından dikilmiştir. İl tutmuş Bilge Kağan ismini taşıyor. Tengri'de il etmiş ya da il tutmuş. İl tutmuş tabiri burada bütün Uygur Kağanlarının bir lakabı Türkçe. Tengri'den kut almış yani Tanrı'nın yönetme erkini verdiği kişi. Moyençur adına dikilen anıtlar çoğunlukla karşımıza çıkıyor. Tabii daha sonrasında da dikilmiş anıtlar var. Uygurlar kendi tarihleri boyunca her dönem anıt dikmişler. Yazılı kitabeler yani taşlara kazılmış yazılar bunlar. Ve bunların içerisinde pek çoğu günümüzde çevrildi, yayınlandı. En öne çıkanlarından birkaçını hemen belirtelim.
Elbette bu.
Ötüken yakınlarında olanlar var. Karabalsagun şehrinde olanlar var. Ve Orhun Nehri boylarında, bugün Ulaanbaatar Müzesi'nde, Moğolistan'da Ulaanbaatar'daki Tarih Enstitüsü'nün müzesinde olan anıtlar var. 6 tane anıttan bahsedebiliriz. Bunlardan en önemlisi, şüphesiz Şine Usu yazıtı. Hı hı. Şine Usu yazıtı Moyençur zamanında dikiliyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi en büyük yazıt Çince, Türkçe ve Soğutça. Soğut ya da Sanskritçenin devamı niteliğindeki Hint yazısı oluyor. Hı hı. Uygurlar Soğutlarla ticari ilişkilere, münasebetlere girmişlerdi. Çinlilerle daima iç içeydiler ve siyaseten de Uygur Kağan'ı Moyançur'dan sonraki dönemde Budizme, Maniheizme girmelerinden sonra kendisini Çin'in de hükümdarı ilan etti. Çin'i yönetebilmek için bu dine girdiğini söylüyor Uygur Kağan'ı. Yani Çin siyaseten Uygurlar döneminde Uygurların tabisi olmuştur. Uygurlara bağlanmıştır. Ve Uygur Kağan'ı kendisi Tanrı'dan kut almış bir hükümdar olarak Çin'i yönettiğini söylemektedir.
Hocam az önce burada söylüyor zaten. Maniheizm dininden bahsettiniz. Evet. Maniheizm'de savaşmak yasak mıydı? Böyle bir şey anımsıyorum sanki tarihi bilgilerimden.
Savaşmak yasak değil ama savaşla ilgili unsurlar dediğimizde mesela göçebe Türk kültürüyle çelişen ve savaşçılık özelliğini aşındıran, zayıflatan çok önemli bazı özellikleri var Maniheizm'in. Mesela hayvancılıkla uğraşmak sınırlandırılıyor. Atlı bir kültür, göçebe kültür teşvik edilmiyor. Ve yasaklar var. Yani et yasakları var. Hmm. Yani vejeteryan bir kültür benimseniyor ve tavsiye ediliyor. Netice itibariyle Uygurlar hayvancılıkla uğraşmayınca tarım kültürüne, yerleşik hayata dini sebeplerle, siyasi, sosyal sebeplerle geçmek zorunda kaldılar. Hükümdar emretti ve ona bağlı olan boylar dine girdiler. Ancak şunu söyleyebiliriz, bütün halk topyekün Maniheizm'e girmiş miydi? Anlaşılan o ki tamamı girmediler. Veya şekli bir giriş söz konusu oldu. Yani siyaseten girilmiş oldu. Hmm. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü Uygurların önemli bir kısmı kısa bir süre sonra İslamiyet'e girmişlerdir. Yani yaklaşık 100 yıl sonra İslamiyet'e girme olayları görüyoruz Uygur sahasında ve bunların da ayrı belgeleri var. Ve ilk Türk metinleri İslamiye sahaya girince Uygurca olarak verilmiştir. Yani Uygurca ilk İslam eserleridir. Onu da söyleyebiliriz. Yani Uygur dilinde, Uygur Türkçesinde evet. yazılmış eserler İslamiyet'e girdikten sonra da vardır. Aynı şekilde Göktürk yazısı ve dili Uygurların ilk döneminde, bu Moyançur döneminde mesela, 2. Kağan döneminde kitabelerde görülüyor. Göktürk yazıtlarındaki Orhun, Yenisey kitabelerindeki yazının aynısını biz Uygurlarda da görüyoruz. Demek istiyoruz ki devlet aynı, sistem aynı, hanedan aynı, hepsi Oğuz ve Oğuz hanedanının devamı. Yani bir şekilde akrabalıkları veya hanedanın bir kolunu temsil ediyorlar Uygurlar. Uygurlar 10 Uygur ve 9 Oğuz topluluğundan oluşan bir devletti. Yani halkın tamamı bunlar. Bunlardan oluşuyor. Ülke oklara ayrılmış, boylara ayrılmış. Her boy bir ok sahibi. Arazinin veya toprağın idaresi, eyaletlerin idaresi ok sistemine göre olurdu. Bundan dolayı Oğuz tabirinin Uygurlarda da kullanıldığını görüyoruz. Tabii şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kitabeler bize ancak 19. yüzyılın sonundan sonra Türkçe'ye aktarılmaya başlanarak 1976 yılına kadar olan sahada, yani 100 yıllık yaklaşık bir süre içerisinde günümüz Türkçesine önemli ölçüde aktarıldı. Başka dillere de çevrildi bu kitabeler. Kitabelerle uğraşanlar arasında bazı isimleri söylememizde yarar var. 1896'dan itibaren 1975-76 yılına kadar olan çeviri hareketlerinde, bu kitabelerin, Uygur kitabelerinin çevrilmesi çalışmalarında evet. Radloff'un ekibi aynı şekilde Orhun yazıtlarında da görev almıştı. Burada da görev almıştır. Yine Türk araştırmacılardan Talat Tekin başta olmak üzere Hüseyin Namık Orkun ve araştırmacılarımız, yeni araştırmacılarımız da bu kitabelerin hepsini tek tek çalışmışlardır. Yani şu anda hayatta olanlar da var bu araştırmacılardan. Birkaç tanesini, onların da söyleyelim. Saadettin Gömeç Hoca, Doktor Erhan Aydın, bu meslektaşlarımız çalışmaktadır, çalışmıştır ve yayınlar yapmışlardır bu Uygur yazıtları üzerine. Uygur yazıtlarının belli başlı özelliği, Göktürklerin devamı olduğunu da gösteren yazıtlar olması. Yani Türk Devlet Teşkilatı'ndaki devamlılığı da vurguluyor, ortaya koyuyor. Aynı cümleler orada tekrar ediyor. Mesela bir bakıyorsunuz Şineusu yazıtındaki ifadelerin benzerini Balasagun'da da görüyorsunuz. Diğer taraftan hemen bir bakıyorsunuz başka bir yazıt çıkıyor. O yazıtın içerisindeki ifadeler Şineusu'dakilerle örtüşmekte.
Tıpkı evrensel ahlaki değerler gibi.
Evet, ifadeler tekrar etmiş. Bunlar resmi belgeler olduğu için kalıp şeklinde alınmış, kullanılmış. Hmm. Alınmış, kullanılmış. Kitabilerin isimlerini de tek tek sıralayalım. Mesela 840'tan sonra dikilen ilk kitabı olarak bildiğimiz Suçi yazıtı en eskisi ve Göktürk diline en yakın olan Uygur kitabesi kabul ediliyor. Evet. Ardından Taryat ya da Terhin yazıtı. Bu da günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Baktığımızda karşılaştırmalar yapılıyor. Filologlar bunlardaki sözcüklerle Göktürk yazıtları arasında, Orhun yazıtları arasında kıyaslamalar yapıyorlar. Ve aynı coğrafyada olduklarına karar veriyorlar. Mesela burada Ötüken şehri isim olarak geçiyor. Uygurların başkenti olarak kullanılmış. Göktürklere bakıyoruz. Göktürklerde de var. Aynı yer ismi. Selenge ırmağı. Orhun ırmağı. Bu tabirleri görüyoruz. Ve bizim yer isimlerinden de hareketle, şehir isimlerinden, dağ isimlerinden, ırmak isimlerinden de hareketle bu kitabelere isim verildiğini anlıyoruz.
Hocam yerleşim yerleri de genellikle su kenarları ve eserlerinde, yazıtlarında da mutlaka bu su yer alıyor değil mi?
Tabii. Önemli Şineusu bir göl ismi. Evet. Bir akarsu ve göl ismi aynı zamanda. Gölün adı Şineusu, yazıtların bulunduğu yer gölün kenarı. Hı hı. Neticede yerleşim yerinin ismi yazıtın ismi olarak tarihçiler tarafından konulmuş ama Şineusu bölgesi bir yerleşim alanı Uygurlarda. Bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde kalıyor. Tabii şunu da hemen belirtelim. Bu yazıtlar Göktürk sahasında çoğunlukla görülmekle birlikte Uygurlar daha güneye doğru da göç eden ve yerleşik hayata geçen bir topluluk olduğu için onların yazıt kültürünün, yazılı eserlerinin daha geniş bir sahaya yayıldığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Etkilendikleri kültürel unsurlar da farklılaşıyor. Mesela Hindistan'la çok fazla ticaret yapmalarından dolayı Budizm'e ait metinler de çevrilmiş ve ayrıca Sanskritçe ve Soğutça'nın izlerini taşıyan bir Uygur alfabesi üretiliyor. Bu Uygur alfabesiyle metinler oluşturuluyor ve bu metinler sonraki yazıtlara işleniyor. Yani eski Uygur yazısı diye bildiğimiz metinler Soğut yazısına dayalı 14 harften oluşan ve 3 sessiz harften oluşan yazılar. Toplamda 18 harf var. Bir tanesi de burada harf aralığı olarak benimsenmiş. Toplam 18 harf kabul ediliyor. Bilimsel araştırmalar, bazı araştırmacılar bunu seslileri saymayaraktan 14'e düşürerek böyle kabul ediyorlar. Sonuçta alfabe sistemini dünyada ilk kez kabul eden Türk topluluğu Orta Asya'daki. Daha öncekiler runik yazıda bulunuyorlar. Yani işaret yazısını kabul ediyorlar. Alfabe sistemi açısından da baktığımızda 8. yüzyılda ilk kez Çin bölgesinde bu havzada, Uygur havzasında matbaa eserleri üretilmeye başlanıyor. Yani kağıdı matbaa ile kullanan ilk topluluk olarak kabul ediliyor Uygurlar. Bu bilimsel olarak 1930'lu yıllarda kanıtlandı. Dünya araştırmacıları matbaanın kökenini araştırırken matbaaya en yakın harf sistemini tespit ettiler. 14 harfle en az harfli alfabelerden birisi dünyadaki.
Evet.
Türk Uygur alfabesi. Alfabetik sistem tabii önemli. Kitabeler ise Göktürk runik yazısına dayalı bir Uygur Türkçesi. Hı hı. Onu ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Evet. Yani taşa işlenenler runik yazı. Uygurlar bir taraftan alfabeyi kullanmaya devam ettiler. Diğer taraftan da runik yazıyı kullanmaya devam ettiler. Çok dilli bir eğitim sistemleri kurdular. Eğitim sistemi kurdular. Bu dilde Çince, Soğutça ve tarihi metinleri çevirme gibi görevler yüklendi. Uygurcanın amacı, hı hı, kendi diline komşu kültür ve medeniyetlerin unsurlarını, dillerini, bilgilerini aktarmaktı. Bir tercüme hareketinin oluşturulduğunu da anlıyoruz buradan.
Hocam sizinle olan bölümün sonuna geldik. Karabalgason yazıtları hakkında da biraz bilgiye sahip olmak istiyoruz. Neler yer alıyor aslında ama maalesef süremiz de yetmedi. Evet. Kısaca bir şeyler söyleyebilir misiniz?
Balasagun ismiyle biliyoruz daha sonra Karahanlılar döneminde burayı. Kara Balasagun yazıtları en son bulunan yazıtlardan. O az önce söylediğimiz ilk yazıtlara göre 850'ye göre 750'ye göre 70 yıl sonrasını temsil ediyor. Yani 820'li yıllardan itibaren olan bir yazıt ve Uygurların daha sonraki medeniyet halkalarını, hı hı, artık tamamen Budizme, Maniheizme girdikleri dönemi temsil ettiği için onlara ait bilgiler de buluyoruz. Karabalsagun yazıtlarının eğitimle ilgili verdiği bilgiler, saray kültürüyle ilgili verdiği bilgiler ve aynı zamanda gelişmiş bir devlet sistemi, toplum ve devlet anlayışını ortaya koyması bize artık Uygurların Çin üzerindeki baskın hükmünü icra ettiğini göstermekte. Ve ondan sonraki yazıtlarla da karşılaştırdığımızda 840'tan sonra da Uygur yazıtları devam ediyor. Yani 900'lü yıllara ait yazıtlar da var. 880-900. Halbuki Uygurlar tarih sahnesinden çekildiler. Onların yerine yeni bir Türk topluluğu, Uygurların tabisi olan Oğuz kolundan Yağma kolu isyan ederek Uygurları yıktı. Ve yeni bir devlet kuruldu, Türk devleti, Karahanlılar. Karahanlılar döneminde kullanılan Hakaniye Türkçesi, daha sonra Çağatay Türkçesi olmuştur ismi, Uygurcadır. Ve Kutadgu Birlik işte bu 820'li yıllardan itibaren kullanılmakta olan, 800'lü yıllarda kullanılan, Karabalsagun'da bahsedilen yeni yazılar ve yeni kültür havzasını da temsil eden bir yazıyla basılmış, yayınlanmıştır.
Evet. Hocam madem bugün Uygur yazıtlarını konuştuk, o halde Uygur Türklerine de buradan selam olsun. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen.
Eyvallah, çok güzel düşündünüz. Hala bu yazıyı kullanan, bilen Türkler var. Osmanlı döneminde de vardı. Yani Orta Asya'da bu çok uzun süre devam eden bir Çağatay Türkçesi sahası oluşturdu. Hı-hı. Geniş bir havzadır. Orta Asya'ya Osmanlı hükümdarları mektup ve kitap gönderdiklerinde, yazdırdıklarında Çağatay Türkçesiyle yazdırmışlar ve eski Uygur alfabesini de kullandırmışlardır. Evet. Özellikle. Onu da belirtelim.
Peki, evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Sizinle bugün Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Uygur yazıtlarından söz ettik. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sizler sağ olun Mustafa Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Altaylardan Balkanlara köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda bizlerleydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan müzikle devam ediyor. Oh, oh, oh.
kışın ortasında bile uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler biliyor ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Beklesem de yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan programını dinliyorsunuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınındayız. Stüdyomda iki güzel konuğum var. Bilim Çocuk Dergisi yayın yönetmeni Gülnur Geçmiş ve Bilim Çocuk Dergisi yazarı Merve Çelik. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi 2023 yılında 25. yılını kutlayacak. Yaklaşık 25 yıldır çocuklara küçük yaşlardan itibaren okumayı sevdiriyor, araştırma yapmayı, soru sormayı, merak etmeyi, okuma isteği uyandırıyor aynı zamanda, buluş yapmaya yönlendiriyor. Derginin tüm ayrıntılarını konuşacağız. İsterseniz şuradan sizinle başlayalım Sayın Geçmiş. TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi yayın hayatına ne zaman başladı, nasıl başladı?
Evet, Bilim Çocuk Dergisi ilk olarak Bilim ve Teknik Dergisi'nin, gene TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından olan Bilim Teknik Dergisi'nin eki olarak çıkarılmaya başlandı. Yaklaşık iki yıl sonra da 1998 yılında bir çocuklara yönelik hazırlanan bir popüler bilim dergisi olarak yayın hayatına girdi. Dergimiz büyük bir ekip tarafından hazırlanıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem merak uyandırmak hem bilim ve teknolojiyi takip eden bireylere yönelik hazırladığımız bir dergi. Şimdilerde Türkiye'nin en çok satan dergisiyiz.
Ne güzel.
Evet. Bu da yani demek oluyor ki pek çok eve giriyoruz. Ki bizim takipçilerimiz her zaman hitap ettiğimiz çocuklar değil. Aileleri, anneleri, babaları, öğretmenleri, bizim yetişkin de pek çok takipçimiz var ve dergimiz yani 7-14 yaş grubuna uygun hazırlansa da hala yetişkin okurlarımız mevcut.
Biz, peki siz ne zamandan beri görev alıyorsunuz dergide?
Ben yaklaşık 5 yıldır bu dergide görev alıyorum. Ondan öncesinde bir öğretmenlik sürecim oldu. Daha sonra TÜBİTAK'ta Bilim Çocuk Dergisi'nde ilk olarak yazarlıkla başladım. Daha sonra yayın yönetmeni olarak devam ettim. Ekim sayımız 298 olacak. Ocak'ta da 26.
Maşallah,
yaşımızı ayaklaşacağız. Evet. Teşekkür ederiz.
Evet. Tabii dergiye göz attığımda kuşe kağıdı basılı, hı-hı, ve çocukların ilgisini çekecek rengarenk bir içeriğe sahip. Çok güzel çizimler var, yazılar da çok dikkat çekici. Amacınız nedir, neyi amaçlıyorsunuz?
Evet, dergimiz bizim 7-14 yaş grubuna uygun ve bu yaş grubundaki okurlarımıza bilimsel farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Onların bilim ve teknolojik okuryazarlıklarını geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında biz dergimizle bilime ulaşılır kılmak istiyoruz ve inanıyoruz ki bizim okur kitlemiz arasından çok değerli bilim insanları çıkacak. Okurlarımızda merak duygusu oluşturmaya çalışıyoruz, onları araştırmaya yönlendiriyoruz ve hepsinin gelecekte birer bilim insanı olma hedefi koymalarını istiyoruz aslına bakarsanız. Bilimi eğlenceli yönüyle tanıtarak okurlarımıza sunmaya çalışıyoruz.
Ne güzel. Ben şimdi müsaadenizle Bilim Çocuk Dergisi yazarı Merve Çelik'e dönmek istiyorum. Sizin dergide kaçıncı yılınız?
Benim dergide 1,5 yıl diyebiliriz. Tam 1,5 yıl kadar oldu aslında. Geçen yıl başladım ben. Biraz daha yeni bir süreç benim için bu. Güzel gidiyor aslında şu an için. Hani işi öğrenme kısmı birkaç ayımı aldıktan sonra hani artık daha oturdu diyebilirim. Ama ben taze bir kanım yani.
Ne güzel. Heyecanlı olduğunuz her halinizden belli. Severek yapıyorsunuz işinizi.
Kesinlikle. Bir de yani ister istemez seviliyor bence. Çünkü somut bir şey elde ediyoruz ve bunun Türkiye'nin her bir yanına bir çocuğa ulaştığını bilmek bence esas tatmin edici kısmı. Benim de geçmişim öğretmen geçmişim var. Hani öğretmenlikten geldiğim için bir şeyler öğretme arzum, işte çocuklara, gençlere bir şeyler katabilme arzum belli bir sınıf içerisinde kalıyordu. Dört duvar arasındaydı. Şimdi hani o sınırları aştığımı bilmek de bana aslında bir tatmin veriyor bu konuda. O yüzden hani heyecanla ve kesinlikle severek yaptığımı söyleyebilirim. Evet.
Şunu merak ediyorum. Çocukların ilgisini çekmek zor mu?
Ya aslında şöyle, bence zor değil. Burada bizim için ama görsellik de bence çok etkili oluyor. Yani dergideki çizimlerimiz, işte kullandığımız fotoğraflar, bunlar da çok önemli. Çünkü çocuklar biraz daha tabii büyük bir kısmı söylüyorum ben ama belli bir kısmı da okumaya da çok istekli olabiliyor ama çocuklar biraz daha az yazı okumak, daha çok böyle görsellik görmek istiyor. Biz de hani buna biraz daha önem veriyoruz, dikkatlerini çekebilmek, ilgilerini çekebilmek için. Hani tahminimce, hani en azından benim kendi görüşüm, bu şekilde çok daha kolaylaşıyor ilgilerini çekmek. Bir de hani biraz daha şu zamanda çocuklar da çok fazla takip edebiliyor. Teknolojiyi de, gelişmeleri de çok rahat haberdar olabildikleri için bundan. Onların da kulaklarına gelen, onların da ufak tefek duyduğu şeyleri karşılarına koyduğumuzda hani onun hakkında bir şey öğrenmek onların da yine ilgisini çekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Her ayın 15'inde yayımlanıyor dergi, değil mi? Ekim sayısı da 15 Ekim'de çıkacak. Şu anda baskıda mı?
Evet, şu an baskıda.
Peki Ekim sayısında neler var? Sizden dinleyelim.
Ekim sayımızda genel olarak tek sağlık konusunu bir çerçeve edindik ve tek sağlık konusunu anlattık. Mikroplastiklerin oluşum süreci ve mikroplastiklerle nasıl başa çıkarız gibi bir çerçevede yazımız var.
Ben su hakkında bir yazı yazdım. Evet. Organik tarımımız var. Bir de besin kurutma yöntemlerimiz, besinleri saklama yöntemleriyle ilgili var bir yazımız.
Dergi zengin bir içeriğe sahip. Baktığımda her ay eğitici kartlar, maketler, posterler, masaüstü oyunları ve kitapçık gibi ekler veriyorsunuz. Bunlar da çocukların hayli dikkatini çekiyor olsa gerek.
Evet, çekiyor. Bizim verdiğimiz posterler çoğunlukla okullarda öğretmenler tarafından sınıflarda kullanılıyor. Oyunlarımız hani bir kere oynayıp atabilecekleri değil, uzun süre üstünde oynayabilecekleri oyunlar halinde. Kitapçıklarımız keza öyle. Kitapçıklarımızda da en son kitapçıklarımız deney kitapçıklarıydı mesela. Çocukların hem kendi evlerindeki malzemelerle yapabilecekleri basit ama öğretici deney kitapçıklarımız vardı. Onlar çocuklarımızın çok işine yarıyor.
Evet.
Eklerimizde kartlarımız var. Her ay düzenli olarak bizim kartlarımızı koleksiyon yapan bir kesim var. Yıllardır kartları biriktirerek, hatta şu an kendi aralarında değiş tokuş yapan okurlarımız bile biliyoruz. Eklerimiz oldukça zengin. Yani her ay düzenli olarak kartlarımız var ama onun yanına konu içeriklerimize bağlı olarak başka şeyler de ekliyoruz.
Gülnur Hanım, Malumunuz konu çocuk olunca mesele bir hayli hassas oluyor.
Evet.
İçeriklerinizi nasıl hazırlanıyorsunuz? Nasıl yayına çıkıyorsunuz? Bu konuları nasıl seçiyorsunuz? Biraz da bundan bahsedelim.
Tabii. Bu bizim en önemli kısmımız dergi hazırlarken. Bilim Çocuk Dergisi'nin ekibi 10 kişi. Yazarlarımız, editörümüz, redaktörümüz, çizerlerimiz ve grafik tasarımcısı arkadaşlarımızla bir ay içerisinde bu dergimizi oluşturuyoruz. Ekibimiz oldukça dinamik ve genç çünkü bilim heyecanını hep korumak istiyoruz. Her ay yazarlarımız da kendi yazılarını büyük bir heyecanla yazıyorlar. Çünkü bilim çocuk yazarı olmak sürekli kendini geliştirmesi ve öğrenmeyi gerektiriyor. Hepimiz yazılarımızı hazırlarken bir taraftan da öğreniyoruz da, eğleniyoruz da. Zaten aksi de mümkün değil çünkü biz inanarak yazmadığımızda çocuklara ulaşmamız biraz zor olabiliyor. Biz her sayı için ilk olarak ekibimizle bir toplantı yapıyoruz, bir içerik toplantısı. Yeni sayımızın yazı konuları üzerinde konuşuyoruz. Aslında hepimiz her ay bir konu avı içerisindeyiz. Çünkü kitapları ve dergileri inceliyoruz, internette geziniyoruz. Rastladığımız ilginç konuları her zaman bir kenara not ediyoruz ve bu toplantımızda önümüzdeki sayımızda şu içeriklerden bahsedebiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Böylece bir plan oluşturuyoruz. Sonrasında da her ay bizim bir yayın danışma kurulumuz var. Onlarla bir toplantı gerçekleştiriyor ve planımızı ve bu plandaki konuların içeriklerinin nasıl işleneceğine dair kendilerine bilgi veriyoruz. Bizim yayın danışma kurulu üyelerimiz üniversitelerden akademisyen hocalarımız. Onlar da bize görüşlerini, önerilerini sunuyorlar ve ondan sonra biz çalışmaya başlıyoruz.
Evet.
Yazılarımız yazılıyor, editörümüz tarafından, redaktörümüz tarafından okunuyor. Sonra çizim gerekiyorsa çizer arkadaşlarımız çizimlerini yapıyorlar ve ondan sonra dergimize son halini verip matbaamıza gönderiyoruz. Evet.
Sayın Geçmiş, ben şunu hissediyorum. Bir yayın yönetmenliğinden başka bir anne hassasiyetiyle kaleme alıyorsunuz bu yazıları, bu içerikleri oluşturuyorsunuz. Belki teyze, belki halasınız. Çocuklar bunları okuyorlar. Onlar neyi arzu ediyorlarsa, onların gelişimine neler katkı sunacaksa bu hassasiyette ele alıyorsunuz meseleleri, öyle değil mi?
Tabii ki. Benim Bilim Çocuk Dergisi kendi şahsi hayatıma çocuklarım küçükken girdi. Onlarla beraber ben de bu dergiyi okur ve takip ederdim. Ve Bilim Çocuk Dergisi'nde çalışmak benim her zaman hayalimdi. Yani hem anne olarak hem burada çalışan olarak biz yazılarımızı çok dikkatli hazırlıyoruz. Yani hitap ettiğimiz okur grubunun için kullandığımız dil, konularımızın seviyesini her zaman onlara uygun tutmaya çalışıyoruz. Sade ve anlaşılır doğru bilgiyi kısa kısa vererek bol bol görselle onlar için hazırlıyoruz.
Evet.
Yani bizim amacımız bilginin tamamını vermek değil aslında. O konuyla ilgili küçük fikir sahibi olmalarını sağlamak, küçücük bir ışık yakmak onlara. Çünkü o ışık yandığı zaman çocuklar kendileri araştırarak konunun çok daha ileri seviyelerini öğrenebiliyorlar. Yazılarımızı her zaman onların seviyesine uygun hazırlasak da bazen aralarda bilmediği şeylerle de karşılaşabiliyorlar. Farklı terimler kullanabiliyoruz. Onları da her zaman onlara açıklıyoruz. Bu çerçevede yaş gruplarına uygun, onlara seviyelerinin en uygun bilimsel doğru bilgiyi vermeyi amaçlıyoruz.
Peki, çok güzel. Genç yazarlarınızdan Merve Çelik'e dönmek istiyorum. Çocuklar bu dergileri okuduğunda nasıl dönüşler alıyorsunuz? Gözlemleriniz nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim istiyorum.
Bu konuda aslında biz çok sık dönüt alıyoruz. Bize gelen e-postalar yoluyla da çok sık görüyoruz. Ya da sosyal medyada da kimi zaman yorumlarla karşılaşabiliyoruz. Aslında çok güzel dönütler alıyoruz çünkü bize gelen özellikle belli birkaç köşemiz var. Onlar sürekli olduğu için hani her ay takip edebildikleri şey o oluyor. Çünkü diğer türlü yazılarımızın içeriği değiştiği için.
Evet.
Kimi zaman ondan da bahsediyorlar. İşte o ayki, geçen ayki ya da Eylül sayısındaki şu konuyu çok beğendik, çok ilgimi çekti gibi. Ya da belli köşelerimiz üzerinden zaten çok sık dönüt alıyoruz. Ve köşelerimize gerçekten çok yoğun ilgi var aslında. O yüzden hani olumlu bir dönüt aldığımızı söyleyebilirim. Yani çocukların hoşuna gittiğini kesinlikle, evet, söyleyebiliriz. Ki kartlar az önce Gülnur Hanım da söylediği gibi kartları çok saklayan çocuklar var. Birkaç yıl önceki kartlarla işte tekrar bilgilerini güncelleştirip işte orada bu bilgi vardı, burada da bundan bahsetmişsiniz gibi dönütler aldığımız da oluyor. O yüzden gayet çocukların olumlu dönüşlerini aldığımızı söyleyebilirim.
Peki web sitenizden bu dergilere ulaşma imkanı var mı? Çocuklar bu dergileri PDF formatında okuyabilirler mi?
Evet, e-dergi arşivimiz var. Sadece e-dergi arşivinde şöyle bir durumumuz var. Son 4 aya kadar olana tamamen erişim sağlanabiliyor. Son 4 sayılık olan sayılarımıza abonelik üzerinden ulaşabiliyorlar. Burada da dergimizin zaten basılı dergi aboneliği ile birlikte sadece e-dergi aboneliği de bulunuyor. O aboneliği yapıldığında da direkt bütün PDF erişimi sağlanabiliyor.
Çok güzel. Tabii bu derginin yanında bilim ve teknik, meraklı minik dergileri de var değil mi? Kısaca evet. Bunlardan da bahsedelim mi?
Tabii ki. Bilim ve teknik bizim 14 yaş ve üzeri kesime hitap eden bir dergi. Gene aynı şekilde onlar da bilim ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmeyi hedefliyorlar. Meraklı minik dergisi ise 3-6 yaş arası için hazırlanan bir dergi ve her ne kadar hedef kitle 3-6 yaşta olsa aslında onlar okuma yazma bilmedikleri için her zaman ebeveynini takip edebileceği bir dergi. Ebeveyni gözetiminde okuyor, öğreniyor, etkinlikleri yapıyor. Ayrıca Bilim Genç dergimiz var. Basılı bir dergi değil, elektronik ortamda yayın yapan bir dergi. O da bizim 14 yaş üzeri genç kitlemize hitap eden bir dergi. TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri bu 4 farklı dergiyle çalışmalarına devam ediyor.
Yayın hayatı daim olsun inşallah. Pek çok kitleye, çocuğa ulaşsın. Süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Her güzel şeyde olduğu gibi zaman yine su gibi hızlıca akıp geçti.
Evet.
Son olarak buradan ebeveynlere, anne babalara neler söylemek istersiniz?
Anne babalara şunu söyleyebilirim. Türkiye gelişiyor. Bilim gelişiyor ve bizim gençliğimiz de gelişiyor. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, dergileri, kitapları olarak bu gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Bilim Çocuk Dergisi de kendini sürekli geliştiriyor. Her ay biz bir önceki sayımızdan daha iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de en güvenilir kaynaklardan bilgi ediniyoruz. En güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Ayrıca dijital yayın yapan, dünyada yayın yapan pek çok bilim dergisini de takipteyiz. Çoğu zaman da gururla fark ediyoruz ki bizim işlediğimiz konuları birkaç ay sonra onlar da işliyorlar. Bu da demek oluyor ki güzel işler yapıyoruz ve örnek alınıyoruz. Anneler, babalar, öğretmenler, çocuklar dergimizi düzenli olarak takip ediyorlar. Kimisi abone oluyor, kimisi her ay kitap evlerinden, marketlerden, gazete bayilerinden satın alıyor. Dergimizi en güzel içerikle bundan sonra da çıkarmaya devam etmeyi planlıyoruz.
Sayın Çelik, sizin de düşüncelerinizi alalım, tavsiyelerinizi alalım.
Yani bizim burada zaten amacımız bir merak uyandırmak ve bilimsel bir farkındalık oluşturmak çocuklarda. Bu merakı hatta güdüleyebilmek biraz daha. Veliler, öğretmenler ya da çocukların kendileri bile umarız bu bizim amacımızın karşılığını verebileceğimiz şekilde ilerler ve hani onları çok da güzel yerlerde görebiliriz diye temenni ediyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Dinleyicilerimiz için de umarım öyledir. İnşallah önümüzdeki zamanlarda yeni projelerde başka konularda görüşmek nasip olur. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bilim Çocuk Dergisi yayın yönetmeni Gülnur Geçmiş, Bilim Çocuk Dergisi yazarı Merve Çelik.
Biz de çok teşekkür ederiz.
Çok sağ olun, biz teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi'ni konuştuk. Bilim Çocuk Dergisi yayın yönetmeni Gülnur Geçmiş ve Bilim Çocuk Dergisi yazarı Merve Çelik bizlerle birlikteydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve böylelikle Güne Bakan'ı noktalıyoruz. Efendim, program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde yarın inşallah bizler yine mikrofon başında sizlerle olacağız. Çayınızı, kahvenizi alıp hazır olun. Sizi bekliyor olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne bakan.